Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Bakara Suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercûne rahmetallâhi vallâhu gafûrun rahîm. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Kul fîhimâ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Farvardin 1403, Hicri Kameri 23 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 3 Nisan 2024 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Allah'a Yakarışlar ve İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Tümgeral Muhammed Rıza Zahiri ve arkadaşlarının şehadeti ardından taze mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı reisi cinayetkar Siyonist rejimin hiçbir insani ilkeye bağlı olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısını kınadı. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi, İsrail'in terör saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırabileceğini söyledi. Siyonist rejimin Şam'da İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısı çeşitli ülkelerce kınanıyor. Ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonistlerin Gazze'deki yardım konvoyuna yönelik kasıtlı saldırısının küresel kınamayı hak ettiğini söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısına ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, İran milletinin Siyonistleri işlediği bu cinayet ve bu tür suçlarından pişman edeceğini belirtti. Ayetullah Hamenei mesajında şu ifadeleri kullandı. Bismillahirrahmanirrahim. İslam aşığı Tümgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve silah arkadaşı Muhammed Hadi Hac Rahimi ile birlikte gaspçı ve nefret dolu Siyonist rejimin cinayeti sonucu şehit düştü. Allah'ın rahmeti bu aziz şehitlerin üzerine olsun. Zalim ve saldırgan rejimin liderlerine lanet olsun. Şehitlerimiz uzun soluklu mücadelelerinin kabul nişanını Allah katında almıştır. Tümgeneral Rıza Zahidi yıllardır savaş meydanlarında şehit olmayı bekliyordu. Onlar hiçbir şey kaybetmediler ve şehadetle karşılığını aldılar ama onları kaybetmenin acısı İran milleti için, özellikle onları tanıyanlar için ağırdır. Siyonist rejim kahramanlarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları yaptıkları bu tür cinayetlerden dolayı pişman edeceğiz. İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Şam'ın El-Mezah caddesindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Bu saldırı sonucunda İran'ın diplomat ve askeri güçlerinden 7 kişi şehit oldu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Siyonist rejimin son dönemdeki çılgın eylemlerini ölmekte olan bu rejimin son çırpınışları şeklinde nitelendirerek, bugün cani Siyonist rejimin insani ve uluslararası ilkelerin hiçbirine bağlı olmadığı herkesçe kanıtlanmıştır açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ile telefon görüşmesinde cinayetkar Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümünü düzenlediği terör saldırısında tüm General Muhammed Rıza Zahidi ve bir grup silah arkadaşının şehit olmasından dolayı İran hükümetine, halkına ve bu değerli şehitlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i yapılan telefon görüşmesinde Suriye Cumhurbaşkanı'nın taziye mesajından dolayı teşekkürlerini bildirerek bu terör ve suç eylemini Siyonist rejimin çaresizliğinin ve umutsuzluğunun derinliğinin bir işareti şeklinde değerlendirerek şunları vurguladı. Kuşkusuz bu rejim ve destekçileri Gazze'deki bu terör ve vahşi suç nedeniyle yaptıkları utanç verici eylemden dolayı cezalandırılacaklardır ve bu cinayetin faillerinin cezası kesin ve değişmezdir. Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'nin bu rejimi her zaman kanserli bir tümör olarak gördüğünü ve bölgede ve dünyada güvenliği, barışı ve istikrarı bozduğunu belirterek bu rejimin suçlarıyla mücadele etmek için iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi. Ne yazık ki bazı Arap ülkelerinin korkusunun yarattığı pasiflik ve zayıf duruş, İslam dünyasının Siyonist rejime karşı ortak tavır almasını engellemiş ve bu rejimin suç işlemede daha da pervasızlaşmasına neden olmuştur. Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin son terör saldırısındaki çılgın eylemlerini ve Gazze'de cinayetlerin devam etmesini ölmekte olan bu rejimin son çırpınışları olarak nitelendirdi ve şunları ekledi. Bugün cinayetkar Siyonist rejimi tüm uluslararası anlaşma ve düzenlemeleri ihlal etmekle hiçbir insani ve uluslararası ilkeye bağlı olmadığını herkese kanıtlamıştır ve Amerika ve bazı batılı ülkelerin bu rejime mali, silah ve medya desteği sağlamaya devam etmesi ise daha da talihsiz bir durumu ortaya koymakta. Beşar Esad'da yapılan telefon görüşmesinde şunları belirtti. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliğine düzenlediği terör saldırısında eşi benzeri görülmemiş bir suç olarak sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda bu rejimin küstahlığının ve ahlaki çöküşünün doruğunu ve Filistin, Lübnan ve Suriye'deki bir dizi saldırganlık ve cinayetlerini gösteriyor. Suriye Cumhurbaşkanı, suçla Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin İslami direnişinin içine düştüğü durumdan kurtulmayı amaçladığını belirterek, direniş ekseninin desteklenmesi ve bu cani rejimin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Parlamentosu Başkanı, İslam İnkılabı Lideri, Cumhurbaşkanı ve İran İslami Şura Meclisi Başkanı'na gönderdiği ayrı mesajlarda Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınadı. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamine'ye gönderdiği mesajda İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne korkakça saldırısını kınayarak İslam İnkılabı Liderine, kurbanların ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi. Lübnan Parlamento Başkanı ayrıca Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ve İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a gönderdiği ayrı mesajlarda Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayarak çok sayıda İranlı askeri komutan ve danışmanın şehadetinden dolayı başsağlığı diledi. Lübnan Meclis Başkanı bu mesajlarında bu korkakça saldırıyı kınayarak bu terör eylemi Siyonist rejimin sürekli ve sınır ötesi cinayetleri ve saldırılarıyla devlet terörizminin açık bir örneği olduğunu kanıtlıyor ifadesine yer verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail rejiminin Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluk bölümüne yaptığı saldırıyı kınayarak herhangi bir yanlış hesaplamanın istikrarsız bir bölgede daha geniş bir çatışmaya yol açabileceği ve siviller için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, Salı günü yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 1 Nisan'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki diplomatik tesislerine düzenlenen saldırıyı ve bildirilen kayıpları kınadığını söyledi. Dujarik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesini uluslararası yasalara uygun olarak her durumda saygı göstermesi gerektiğini vurgular, dedi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca tüm taraflara, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymaları gerektiğini hatırlatır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri herhangi bir yanlış hesaplamanın istikrarsız bir bölgede daha geniş çatışmalara yol açabileceği ve bunun Suriye, Lübnan, işgal altındaki Filistin toprakları ve Batı Asya'da hali hazırda benzeri görmemiş acılara tanık olan siviller için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. İsrail rejiminin Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta konseyden bu suç eylemini mümkün olan en güçlü şekilde kınamasını ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin İsrail tarafından açıkça ihlal edilmesiyle mücadele için acil bir toplantı yapılması talebinde bulundu.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırı da dahil olmak üzere, İsrail'in işlediği korkunç cinayetleri ve korkakça terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını belirterek, bu kınanacak eylemin ciddi sonuçları nedeniyle bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabileceği konusunda uyardı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zehra Irşadi, yerel saatle salı günü Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail'in İran'ın konsolosluğuna saldırısı hakkında İran İslam Cumhuriyeti bu korkunç cinayetleri ve korkakça terör saldırılarını şiddetle kınıyor açıklamasında bulundu. İsrail rejimi Birleşmiş Milletler tüzüğünü, uluslararası yasaları ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal etmiştir diyen İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı şunları kaydetti. Bu suç ve terör saldırısı uluslararası toplumun kabul ettiği ve uluslararası ilişkilerin temel taşı olan ortak prensip olarak tanınıp desteklenmesi gereken ilkeye, yani temsilcilerin diplomatik ve konsolosluk yerlerin dokunulmazlığına yönelik açık bir hakarettir. Irşadi şunları ekledi. Bu suç aynı zamanda diplomatik ve konsolosluk dokunulmazlığı temel ilkesinin yanı sıra 1961 Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi, 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi ve diplomatlar dahil uluslararası koruma altındaki kişilere karşı suçların önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin 1973 Sözleşmesini de açıkça ihlal etmektedir. Erşadi'nin açıklamaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üye ülkelerin temsilcilerinin konseyin acil toplantısında İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısını kınadığı ve rejimin eylemleri ve bölgede daha fazla huzursuzluk olacağı konusunda uyarıda bulunduğu bir sırada gündeme geliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı salı gecesi bir bildiri yayımlayarak Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınadı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şam'daki diplomatik merkezine düzenlenen saldırının ardından daha büyük bir bölgesel çatışmanın başlamasından duyduğu endişeyi bildirdi. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı saldırgan ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Salı gecesi Ermenistan'da Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği terör saldırısından duyduğu kaygıyı dile getirerek şehit ve yaralıların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. İsrail'in terör eylemine karşı kınama açıklamaları devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üye ülkeler temsilcileri bu konseyin salı akşamı yaptığı acil toplantısında İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısını kınarken bu rejimin eylemleri ve bölgede daha fazla kaos oluşturma konusunda uyarıda bulundular.
Filistin Halk Direniş Komiteleri, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluk bölümüne saldırısını, İsrail'in Filistin milleti nezdinde yenilgisinin ve direniş ekseninin bu rejime yönelik saldırılarının bir işareti olarak değerlendirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Halk Direniş Komiteleri yayınladığı bildiride İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki konsolosluk bölümüne saldırı cinayetini tüm İslam ve Arap milletine yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek buna daha acı darbeler ve ezici operasyonlarla yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Filistin Halk Direniş Komiteleri bu bildiride şunları belirtti. İsrail rejiminin terör eylemi bu rejimin bir grup suçlu, faşist ve katilden oluştuğunu, Filistin halkının ve direnişin ve güçlerin ve direniş ekseninin saldırıları önünde ağır bir yenilgi ve başarısızlıkla karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Filistinli mücahit grup şunları ekledi. Siyonist rejimin Suriye, Lübnan, Gazze ve Yemen'de işlediği cinayetler, direniş ekseninin Siyonist rejim için kabusa dönüştüğünü, Siyonist düşmanın çöktüğünü ve varlığının tamamen tehlikeye girdiğini göstermektedir. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Şehit İzzettin El-Kassam Tugayları da Siyonist rejimin Şam'daki İran Konsolosluk Bölümüne yönelik vahşi saldırısını kınayan bir bildiri yayınlayarak Şehit Muhammed Rıza Zahidi'nin geçtiğimiz yıllarda İsrail rejimine karşı direniş cephesini oluşturma çabalarını takdir etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ta bir bildiride Siyonist işgal rejiminin Suriye'de İran'ın konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısını kınayarak Siyonistlerin bu eylemini uluslararası yasaların ve Suriye ile İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve İsrail'in suçlarının tehlikeli bir şekilde artması olarak değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist Terör Ordusu'nun Gazze şeridinde gıda yardımı dağıtımından sorumlu sivil toplum kuruluşu, Dünya Merkezi Mutfağı Global Central Kitchen'in yardım konvoyuna yönelik hedefli saldırısı dünya çapında kınamayı hak ettiğini belirtti. Nasırken Ani X sosyal medya hesabında Siyonist Terör Ordusu'nun Global Central Kitchen kuruluşunun yardım konvoyuna yönelik kasıtlı saldırısına atıfta bulunarak şunları ekledi. Organize suçlar sadece Siyonist rejimi ve onun bilinen destekçilerine karşı küresel nefreti ve öfkeyi derinleştiriyor. Bu insanlık karşıtı yaklaşım, Siyonist rejimin hiçbir uluslararası standart ve düzenlemenin yanı sıra evrensel ahlaki ve insani standartlarda uymadığını açıkça göstermektedir.
Ve son haberimiz, soykırımcı İsrail rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir Hizbullah mücahidi şehit oldu. İrna'nın haberine göre Lübnan Hizbullah hareketi salı günü yaptı. Açıklamada bu hareketin mücahitlerinden Hadi lakaplı Hüseyin Rıza Yusuf'un Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El Hayyan bölgesine saldırısında şehit düştüğünü duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı ayrıca Gazze şeridindeki direnişçi Filistin halkına destek vermek amacıyla bu hareketin mücahitlerinin iki kez Siyonist askerlerin El Malikiye üstündeki toplanma yerini roket ve füze saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika bu kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Arap grubu ülkeleri adına Cezayir'in sunduğu ve Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanmasını öngören karar taslağı bu konsey üyelerinden 13 olumlu oy almasına rağmen bir kez daha veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 20 Şubat 2024 Salı günü yaptığı toplantıda Amerika Cezayir'in önerdiği bu kararı veto etti değerli dinleyiciler. Ve yine de Gazze gelişmeleriyle ilgili bir başka aslında üzücü haber gündeme yansımış oldu. Orada insani felaket ve kriz devam ediyor ve batılı ülkeler ve özellikle başta Amerika olmak üzere İsrail'e olan desteklerini sürdürmekle şimdi savaşın nasıl bir aşamasına yol açıyorlar şeklinde soruları gündeme taşımış oluyorlar. Biz bugünkü sohbetimizde Gazze gelişmeleri ve aslında orada devam eden savaşla ilgili gelinen noktayı konuşmak istiyoruz. Uluslararası camia nezdinde böylesi kararların çok kolay bir şekilde veto edilmesi Amerika açısından ve dünya kamuoyu açısından nasıl değerlendirilmeli? Bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için hocam. Şimdi konumuz malum Gazze ile ilgili ve yine de son okuduğum habere göre de Amerika Gazze'de ateşkes kararını üçüncü kez veto etti geçtiğimiz günlerde. Bu kararı siz öncelikle ve haberi nasıl değerlendirirsiniz? Amerika sürekli böyle bu veto kararlarıyla neyi ispatlamaya çalışıyor Burhanettin hocam?
İzleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki bu vetodan alınması gereken ve çıkarılması gereken dersler var. Birincisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in yapılanmasında değişikliklere girildi ve işte 5 ülke daimi, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri veto hakkına sahiptir. Ve bu noktadan hareketle dünyadaki demokratik yapılanmayı, demokrasiyi, çünkü 80-90 senedir Batı dünyası hep demokrasiden, demokratik değerlerden, insani değerlerden bahsediyor ve diğer ülkelere, hatta birçok ülkeye müdahale edilmiştir. Demokrasi adı altında, demokrasiyi, halkın iradesini efendimizin teminat altına alma bahanesiyle müdahaleler yapılmıştır. Ve ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 200'e yakın ülke, 180'e yakın ülke o genel kuruldu ya. Bunlar karar alıyorlar, bir ülke veto ediyor. Veya Güvenlik Konseyi karar alıyor, bir ülke veto edebiliyor. Buradan şunu anlamamız lazım. Bu demokrasi oyunu veya demokrasi tiyatrosu gerçekten bir tiyatro ve güç kimin elinde ise demokrat da odur, haklı da odur. Efendim mesela insani ahlaki değerler de onun yanında aranıyor veya o onun müdafiliğini yapıyor. Bu bir. İkincisi, Amerika niye veto ediyor? Biden efendime söyleyeyim Orta Doğu'ya geldiği zaman orada bir cümle kullandı. Bu çok önemli. Yani olmasaydı böyle bir devlet bunu biz tekrar tesis etmemiz gerekiyordu. Yani inşa etmemiz gerekiyordu. İsrail'e yer olmasa biz yeniden inşa edecektik. Neden? Çünkü ön karakoldur ve İsrail ile İsrail'in gücüyle, kuvvetiyle bölgedeki hegemonyasını veya hakimiyetini bu şekilde devam ettiriyor. Ön karakoldur. Bunu bilmemiz lazım ki Amerika'nın ve Avrupa'nın desteği olmadan kesinlikle bir hafta dahi oradaki bu işgalci güç ve yapmacı güç hayatiyetini idame ettiremezdi. Bunu herkes biliyor. Avrupalılara gelince, Avrupalılar da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptıkları cinayetler ve bu cinayetlerden sonra Yahudi toplumunu bildikleri için onlar bunun bahanesi. Amacıyla onlara işte destek oldular. Bir taraftan kendi cinayetlerinin bedelini başkalarına ödetiyorlar. İkinci bir husus, geçenlerde bir Alman konuşuyordum. Niye bu kadar siz sınırsız ve kayıtsız şartsız destek veriyorsunuz. Eğer orada İsrail olmasa burada İsrail olur. Orada kalmaları daha iyi. Rahatlıkla bunu diyebiliyordu. Bu açıdan baktığımız zaman yani mesele anlaşılmış oluyor. Savaş, savaşın devamı ve savaşın idame ettirilmesinden güdülen amaç, maksat, siyasi, askeri, jeopolitik, askeri, tüm bunlar Batı'nın ve bilhassa Amerika'nın hedefleri ve çıkarları doğrultusunda gerçekleşiyor. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Ama o Amerika'dır, düşmandır, emperyalisttir, müstekbirdir vesaire. Öte yandan Müslüman ülkelerden, liderlerden maske düştü. Yani kimin ne kadar Filistin davası konusunda ciddi olduğu, kimin ne derecede hıyanet ettiği, hıyanetler şimdiye kadar gizliden yapılıyordu. Ama şimdi açık bir dille biz hıyanetlere tanık oluyoruz. Geçen günlerde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin açıklamalarını dinlediniz. Yani bir siyonist belki o kadar seni konuşabilir. Diğer ülke liderlerinin birçoğu Netanyahu'nun bir cümlesiyle susuzluğu tercih ettiler ve sesleri çıkmıyor. Yani ya kürsülerinizi muhafaza edersiniz ya susarsınız. Ve çoğu susmaya başladı. Bir laf dahi, bir kınama dahi işitmiyoruz. Amerika tabii ki veto etmekle artık Birleşmiş Milletler'e, Güvenlik Konseyi'ne gerçekten hür dünya, gerçek anlamda hür dünya, Batı dünyası değil. Hür dünya. Yani ve insan haklarını savunan ülkeler yani bir güven beslemiyorlar, bir umutları yoktur. Biz görüyoruz ki son bilhassa son 10 yıl içerisinde Birleşmiş Milletler hiçbir uluslararası soruna cevap üretemedi. Hiçbir savaşı önleyemedi. Ve Güvenlik Konseyi'nde gerçekten tarafların kim hangi sıkıntı bekliyorsa onun lehine oy kullanıyor, oradaki kozları kullanıyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bilhassa büyük ülkelerin, veto sahibi olan ülkelerin çıkarlarının temininde pazarlık aracı bir kod vesilesi olmuştur. İsteyen istediği şekilde bunu kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Siyonist rejim aleyhine şimdiye kadar 30'un üstünde benim hatırladığım kadarıyla 40'ın üstünde kararı veto etmiştir. Bu da şu anlama geliyor. Bütün bu cinayetler, bütün bu insanlık dışı cinayetler, mezalimler, soykırımlar, genosit dediğimiz, etnik temizleme, dini temizleme, bunların işaretiyle, bunların programlamasıyla gerçekleşmektedir. Bunu bu şekilde algılamamız, bilmemiz lazım. Amerika'da, Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde hani gerçek yüzlerini bu savaşta, bu kıyımda gösterdiler.
Evet.
Ama biz tabii ki ondan lümme etmiyoruz Amerika'yı. Düşmandır, kınamıyoruz. Kınarız ancak yani beklentimiz yok. Ancak Müslüman ülkelerden, meydanlarda, efendime söyleyeyim, mitinglerden naralar atanların nasıl ve ne şekilde bu rejimle işbirliği yaptığını, ekonomik olarak ayakta tuttuğunu görüyoruz. Yani Körfez'den tutun, efendime söyleyeyim Türkiye'den tutun da diğer ülkelere kadar.
Evet.
Üzüntü verici bir durum. Üzülüyoruz tabii. Ama
doğru.
İnnallaha ala nasrihi lakadir. Allah'ın gücü yeter. Allah müminlere, Müslümanlara, mazlumlara yardımını vaat etmiştir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın görüşlerini Gazze gelişmeleriyle ilgili ve İsrail rejiminin cinayetler konusu etrafında özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın ateşkes kararıyla ilgili veto hakkını kullanması konusu etrafında dinlenmiş olduğunuz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın akşamki yayınımızda röportajımızı size sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Fevri'den 1403, Hicri Kameri 24 Ramazan 1445 ve Miladi 3 Nisan 2024 Çarşamba. ...83 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Fevri'den 1380'de İranlı önde gelen şair Pervin Etesami vefat etti. Gerçek adı Rahşende Etesami olan Pervin Etesami, 25 İsven 1285'te Tebriz şehrinde doğdu. Babası Yusuf Etesami Aştiyani kültür ve edebiyata çok meraklıydı ve Hicri Şemsi 1288 yılında Tebriz halkının Milli Meclisi'ndeki temsilcisi oldu ve bu nedenle Pervin henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Tebriz'den Tahran'a geldi. Pervin Etesami'nin ilk eğitimi evde babasının gözetiminde gerçekleşti. Daha sonra Tahran'daki Amerikan okuluna gitti ve eğitimini onur öğrencisi olarak tamamladı. Pervin Etesami 7 yaşındayken şiir yazmaya başladı ve gençlik yıllarında şiirleri olgunluğun ve güzelliğin zirvesine ulaştı. Tüm bu süre boyunca babası onun yardımcısıydı. Babasının siyasi ve kültürel bir aktivist olarak konumu, Pervin Etesami'nin diğer şairleri Vali Ekber Dehoda, Melikuşşuaray Bahar ve kendisini siyaset yapmaya teşvik eden Abbas İkbal Aştiyani dahil olmak üzere o zamanın önde gelen isimlerini tanımasına zemin sağladı. Hicri Şemsi 1313 yılında Pervin Etesami dönemin polis memurlarından biriyle evlendi ve onunla birlikte Kermanşah'a gitti. Ancak onun ince ve şiirsel ruhu eşinin askeri yapısıyla büyük bir tezat oluşturuyordu ve bu evlilik birkaç aydan fazla sürmedi. Bundan sonra Pervin Tahran'a döndü ve Tahran Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Pervin Etesami'nin yalnızlığa terk edilmesi Hicri Şemsi 1316'da babasının ölümüyle doruğa çıktı ve çevresindeki çok sayıda insanla iletişimini sınırladı. Nihayet Hicri Şemsi 1320 yılında Divan Şiirlerinin ikinci baskısına hazırlanan Pervin Etesami henüz 34 yaşındayken tifoya yakalandı ve 15 Fevri'nde vefat etti. ...22 yıl önce bugün 3 Nisan 2002'de soykırımcı rejim İsrail ordusu Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Cenin kentine geniş bir saldırı düzenledi. Bu saldırı bu rejimin Filistin halkının başlattığı intifada hareketini sonlandırmak amacıyla birkaç haftadan beri Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki çeşitli kentlerine yaptığı saldırıların devamında gerçekleşti. Eli kanlı rejim İsrail ordusunun 15 bin nüfusu olan Cenin kentine düzenlediği yoğun saldırıda yaklaşık 200 tank, onlarca helikopter ve 10 bin Siyonist asker katıldı. Filistin halkının elektrik suyun kesilmesi ve Siyonistlerin imdat ekiplerinin sivil Filistinlere tıbbi yardımların ulaşmasını engellemelerine rağmen 9 gün boyunca işgalci Siyonistlere yönelik dik duruş sergilediler. Siyonistler Cenin'de insanları vahşice katletti, evleri, hastaneleri ve ekonomik tesisleri yok etti. Siyonist rejim ordusunun Cenin kentine yönelik barbarca saldırısı sonucunda kentin %70'i yerle bir oldu. Yüzlerce Filistinli şehit oldu ya da yaralandı. 5000'i ise evsiz kaldı. Ancak Siyonist rejimin Filistinlere yönelik uyguladığı katliam ve ağır baskı politikası Filistin halkına bastırmada etkisizliğini gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Akşener'den seçimli kongre kararı.
Yeni Asya.
Faizde rekor üstüne rekor.
Milli Gazete.
Siyonist İsrail mazlum Gazze halkını katliam etmeye devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 1 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 2028'in başlangıcı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Son 3 gündür değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yoğurduk. Büyük kentlerin yanı sıra pek çok Anadolu ilinde de CHP'nin önde olduğu, hiç beklenmeyen yerlerde seçimi alabileceği haberleri geliyordu. Çarpıcı olanlardan biri Afyon Karahisar'dı. Önceki il başkanı Kemal Demirkırkan, Cuma günü telefonda şöyle dedi. AKP Afyon'da kuruldu, Afyon'da tasfiye olacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna benzer haberlerin öteki illerden de gelmesi üzerine aklımıza o unutamadığımız 1989 seçimleri düştü. O dönem SHP bütün belediye başkanlıklarının 4/3'ünü almıştı. Dün de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Bu sonuç 2028'in kapısıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gece yaptığı ilk değerlendirmede yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Sık sık dile getirdiği başımızın üstündeki %25'lik cam tavanı kıracağız hedefi yaşama geçti. Bugünden itibaren yerel seçimlerde elde edilen sonucun yönetilmesi sorumluluğu başlamıştır. Yeni dönemi enine boyuna irdeleyeceğiz. Seçim takviminin başından bugüne gelinen sürecin ana halkalarını paylaşalım. CHP AK Parti'nin yoksulluğu yok etmek yerine yönetmek diye özetleyebileceğimiz politikasına karşı yoksulları bu yönde kullanmana izin vermeyeceğim deyip sosyal yardımlarda daha başarılı olabileceğini gösterdi. Seçmen 31 Mart sandığını seçimin ikinci turu olarak değerlendirdi. Pek çok seçmen iktidara karşı en güçlü alternatif olarak CHP'yi gördü. Sandık başındaki gözlemlerimizde de tanık olduk. Pek çok kişi partisini değiştirmedi ama oyunu değiştirdi. AK Parti önceki seçimlerde gündemi belirliyor, ekonominin konuşulmaması için her şeyi yapıyordu ve başarıyordu. Bu kez başaramadı. Başta emekliler olmak üzere millet yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unutmadı, unutturmadı. AK Parti bu durumu yolda gördü, Mehmet Şimşek'i sahaya sürdü ama etkili olamadı. 1 Haziran'dan beri ne yapmaya çalıştığını anlamak için çaba harcadığımız Meral Akşener için şöyle demiştik. Sanırız bütün partilerden sonra kendi tabanıyla da ittifakı bitirdi. Sonuçlar gösteriyor ki İyi Parti her neyi hedeflediyse başaramadı. CHP'nin ilk kez AK Parti karşısında birinci olmasının ötesinde bir gerçek daha var. CHP tek başına AK Parti ve MHP'nin toplamını yani Cumhur İttifakı'na geçti. Yeri geldikçe şunu vurgularız. Siyasette 2+2 her zaman 4 etmez, bazen 3 bazen 8 de eder. Seçim süreci boyunca Anadolu illeriyle ilgili konuşurken o bölgenin insanı önce kendi kentindeki durumu anlattı, sonra şunu sordu. İstanbul nasıl? Alıyoruz değil mi? Belki de ilk kez İstanbul bu kadar çok Anadolu'ya ait oldu. Bunda elbette Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı sempatinin ve ona karşı sürdürülen kara propagandaya duyulan öfkenin payı vardı. İmamoğlu Anadolu'yu da tetikledi. Mansur Yavaş dün gece yaptığı açıklamada herkesin belediye başkanı olacağını yinelerken rekor oyla kazandığının da altını çizdi. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş usul olarak birbirinden farklı yöntemlerle siyaset yaptılar, kent ittifakı kurmayı başardılar.
Yalçın Yılmaz 1 Nisan tarihli Star gazetesinde Sandıktan Ders Almak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sandıktan çıkan sonuçlar bize seçmenin geçim sıkıntısıyla sandığa gittiğini gösteriyor. Yüksek gıda ve kira enflasyonu altında sıkıntı çeken dar gelirli kitleler ve geçmiş yılların kazanımlarını kaybetmekle karşı karşıya kalan orta sınıflar hükümete bir mesaj verdi. Ancak mesele sadece ekonomi değil, kültürel eğilimler ve yeni şehirleri demografinin siyasetten beklentilerini de göz ardı edemeyiz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mevcut tablo demle beslenen Cumhuriyet Halk Partisi için bir iktidar bileti değil. 1989 yerel seçimlerine giderken Erdal İnönü yüksek enflasyon ve dar gelirlilerin kısmen umudu olmuştu. SHP belediyelerinin önünü açan bu tablo yine de sürdürülemedi. Kısa süren DYP-SHP koalisyonu 90'ların istikrarsız ortamını başlatmıştı. Şimdi AK Parti'nin öz eleştiri yapma zamanı. Partinin varoluşunu sağlayan dar gelirli kitleler COVID-19 salgınından sonra enflasyonla karşı karşıya kaldı. Artan gıda, akaryakıt fiyatları ve konut kira artışları en çok dar gelirli kesimi ve rutin alışkanlıkları olan orta sınıfı etkiledi. Elbette bütün bu sürecin arkasında küresel gelişmeler, artan petrol fiyatları ve küresel kavganın ortasında kritik eşikten geçen Türkiye var. Ancak asgari ücretliye, emekliye bu gelişmeleri anlatmak pek de kolay değil. Tencere yurttaşla iktidarın arasını açabiliyor. Seçmen rasyonel bir şekilde genel seçimde verdiği oyları yerel seçimde değiştirebiliyor ve merkezi hükümetin politikalarına tepkili mesaj veriyor. Erdoğan iktidarının kurulduğu günden bu yana parti merkezinde etkili olan entelektüel alan iyice daralmışa benziyor. Üstelik parti entelektüel alan arasındaki bağ neredeyse kopmuş durumda. Oysa geleceği okuyan politikalar geliştirmek hiç de zor olmasa gerek. Türkiye'nin geleceğe dönük yatırımları var ve bu yatırımlar uzun soluklu. Savunma sanayisi, enerji ve koridor projeleri belki uzun vadede meyvelerini verecek, ancak Erdoğan bugün bir yandan bu yatırımların arkasında dururken bir yandan da sosyolojik dönüşümü fark etmek zorunda. AK Parti için siyasetin önünü açacak söylem ve toplumsal kesimleri demokratik zemine dahil edecek atmosfer oluşturulmadı. Üniversiteler, düşünce kulüpleri, sivil toplum kuruluşları demokratik sisteme seçim dışında da mesaj verebilmeli. AK Parti döneminde büyüyen dijital çağın etkisinde bir gençlik var. Özellikle Erdoğan'ı kesintisiz destekleyen kitlelerin çocukları artık birer yetişkin ve onların duymak istedikleri yeni bir söylem ve başka hikaye var. Artık her şeyi Erdoğan'dan beklemek hata olacaktır. Parti elitlerinin politika üretmesi şart.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 1 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde 4. kez adaylığı mı düşünüyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Mahalli seçimler bitti. Artık ülkenin gerçek gündemine dönme vakti geldi. Bir aydan fazla bir zamandır tatilde olan meclis, yarın itibariyle çalışmaya başlayacak. Ülkenin birinci gündemi yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı, asgari ücret ve emekli maaşının açlık sınırının altında kalması, özetle ekonomi krizi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Milletin içinde bulunduğu geçim darlığını çok iyi bilen siyasetçiler kampanya boyunca vaat üstüne vaat sıraladılar. Seçim kampanyalarında AK Parti'nin üst düzey bir yetkilisinin emeklilere müjde açıklamasının fos çıkması ise emeklileri hayli kızdırdı. Erdoğan'ın 31 Mart seçimleriyle ilgili benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak dedi. Bu bir taraftan bakın giderim ha demek anlamına da geliyor. Gerçi Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine hem yeni hem eski Adalet Bakanları başta olmak üzere AK Partili yetkililer hemen konuyu yeni anayasaya getirseler de seçim kampanyaları nedeniyle konu pek tartışılmadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın "Biz liderliğimizle ölüm bizi ayrıncaya kadar devam etmek isteriz" demesi bu tartışmanın en dikkat çekici açıklaması oldu. Aslında bu Erdoğan'ın bu minvaldeki ilk sözleri değil. 2011 yılından beri seçim önceleri Allah ömür verirse son milletvekilliği adaylığımdır. Son kez genel başkanlığa aday oluyorum. Milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz ifadelerini kullanıyor ve her defasında da tekrar aday oluyor. Anayasaya göre normal şartlarda ancak iki kez cumhurbaşkanı seçilebilen Erdoğan, yeni sisteme göre seçim yapıldı denilerek üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsle Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsle Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsle kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Talak suresinin 3. ayetinde şöyle buyruluyor. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Yeni Müslüman olan 20 yılın ardından yeni doğan bir gencim. Müslüman olunca hayat buldum. Hayatta birçok şey gördüm fakat Müslüman olmanın anlatamayacağım başka bir zevki var. Fakat yeni ve iyi duygularımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir insanın ölmeden yeniden dirilmesi mümkün mü? Evet. Tabii eğer ölmeden önce hayattaysa. Ben diğer ölüler arasında bir başka ölüydüm. Hayatta olduğumuz ve yaşadığımızı düşünmek ise boş bir hayal. Kalp atışlarını duymayan biri yaşamıyor. Nefes alırken onun ruhuna ve cismine işlemediğini hissetmeyen yaşamıyor. Ben tekrar hayat buldum. Bu dünyada ve bugünlerde. İslam benim için bir uçuş gibidir ve ben göklerde uçan bir kuş. Bundan önce pişmemiş bir kerpiç gibiydim, duygusuz. Sadece yağmur yağarken hoş kokan bir kerpiç. Allah'a bu hoş koku benden mi, pişmemiş bir kerpiçten mi diye sorardım. Bu ise kendimi tanımama sebep oldu. Günlük yorgunluğumu gidermesi gereken bir yolculukta hayatımın tüm yorgunluğu yok oldu. bilemediğim fakat bir o kadar güzel olan bir köyde yürürken bir gençten güzel sesler duydum. Hoş bir sesle Allah'ı çağırıyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birçok kadın ve erkek evlerden çıkıp aceleyle büyük bir mekana gittiler. Merak ederek peşlerinden gittim. Ortasında mavi renkte bir havuz olan büyük bahçeli bir ev. Birkaç erkek havuz başında ellerini belirli şekilde yıkıyordu. Bir köşede seyredurdum. Onlar namaza durdu. Hayatımda birçok fotoğraf ve filmde Müslümanlardan gördüğüm namaz, o ev ve camiydi ve sokakta yankılanan ses ise öğlen ezanıydı. Duha suresinin 7. ayetinde şöyle buyurulur. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup yola iletmedi mi? Namaz bitti. Köy ahalisi giderek camiyi terk etti. Siyah gömlekli, zayıf, saçları seyrelmiş, iri fakat sevgi dolu gözleri ve yüzünden gerçek bir tebessümü olan bir genç karşımda durdu ve selam dedi. Bu yolculukta ilk kez bana selam verilmiyordu fakat cömert ve temiz duygularla olan bu selam diğerlerinden farklıydı. Biraz Farsça biliyordum. Adı Tahir'di, müezzindi ve beni kendi sesi ve Allahu Ekber nidası ile bir köşede oturtmuştu. Bu köşede oturmam beni dünyada köşede oturmaktan kurtardı. Bahçedeki yaşlı çınara baktı ve aynı tebessümle devam etti. Kargalara bak, gürültüleri başladı. Başımı kaldırdım. Kargalar bir bir ağaçtan havalandılar. Tahir, namazları bitti, dedi. Hayretle yüzüne baktım. Kargalar öğlen ezanında sessiz kalıyorlar, dedi. Kalbim ilk kez bu cümle ile çarptı ve ilk kez sesini duydum. Ben 600 dolmuştum ve Tahir hala tebessümüyle bana bakıyordu. Neden işinizi bırakıp buraya geliyorsunuz? Dedim. Kubbeye baktı ve şöyle dedi. Benim burada olmamın tek sebebi sensin. Zira senin yalnızlığının dostu ve arkadaşıyım. Boğazı kurumuş, sesi kısılmıştı. Fakat duyduğum en yumuşak sesti. Şöyle dedi. Bazen insanın gafil olduğu dostu ile halvete çekilmesi için yalnız kalması iyidir. Ya rafika men la rafika le. Ya enise men la enise le. Ya şefika men la şefika le. Ne dediğini anlamıyordum. Fakat nabzımın çarptığını ve nefeslerimin sayılmaya başladığını hissettim. Biraz su iç, susamışa benziyorsun. Dedim, orucum dedi, Ramazan ayıdır dedi. Tahir o gece beni akşam yemeğine davet etti. Kadir gecesidir, mukadderdir dedi. O... Ne dediğini anlamadım fakat ninni sesiyle huzur bulan bebek gibi huzurla dolmuştum. Ondan ayrılmak istemiyordum. Onun yanında olmanın bitmesini istemiyordum. Allah'tan konuşmak ve duymak. Allah'a ulaşmışken zamanın geçmesini istemiyordum. O Kadir gecesinde ihya tuttum ve ihya oldum. Tüm bunlar senin iraden içindi Allah'ım. Ben senden ve bu isteğinden, bu akan gözyaşlarım için teşekkür ediyorum. Sen beni ihya ettin. Ey sevgilisi olmayanın gerçek sevgilisi. Ey tabibi olmayanın tabibi. Ey isteklerine icabet edeni olmayanın icabet edeni. Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni. Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı. Ey imdat edeni olmayanın yardımcısı. Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu. Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın dostu. Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni. Ey dostu olmayanın gerçek dostu. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Habibe men la Habibe le, ya Tabibe men la Tabibe le, ya Mucibe men la Mucibe le, ya Şefiğe men la Şefiğe le, ya Refiğe men la Refiğe le, ya Mughise men la Mughise le, ya Delile men la Delile le, ya Anise men la Anise le, ya Rahime men la Rahime le, ya Sahibe من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت
Otizmli bir çocuğum ve kalbimle sizinle konuşuyorum. Dilim kekemedir, düzgün konuşamam fakat gözlerimle kalbimle sizinle konuşuyorum. Benim kalbim dünyanın en küçük fakat en büyük kalbidir. Hiçbir şeye darılmam, darılsam da Allah'ın takdiriyle erken unuturum. Herkes benim hafızamı güçlendirmeye çalışıyor. Hatırlamamı sağlamaya çalışıyor. Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan, ey kendisinden hidayet dileyen, hidayet eden. Çok korkuyorum. Senin renklerini öğrenmemekten korkuyorum. Annemin yorulduğunda, beni yalnız bıraktığında, bana bir harf veya rakam öğretmeye çalıştığında dudaklarına gözlerimi dikiyorum. Fakat harfleri tekrarlayamıyorum. Allah'ım, ey kendisinden korunma dileyeni koruyan, bana güç ver, bana can ver, bana bilgi ver. Evimin yolunu kaybediyorum, büyük annemi tanımıyorum, kız kardeşimin yardımı olmadan yemek yiyemiyorum. Allah'ım, ey halinin gözetilmesini isteyeni gözeten, ey şifa isteyene şifa veren, bana acı, kimsenin olmadığı günler hatırına. ben kalacağım ve bilmediğim bunca renk, birbirinden ayırt edemediğim bunca koku, bunca yol ve ben evimin yolunu kaybetmişim. Allah'ım, bunca aşiyet ve bunca yapamamakla ne yapacağım? Ey insanlar, kalbimin sesini duyun, ellerim ve gözlerimden. Ben sessizim. Her zaman elimden biri tutmuştur. Gülmenize mutlu olur, sinirli gözlerinizden korkuyorum. Kalbimin sesini duyun, beni yalnız bırakmayın. Beni kendi dünyanıza götürün. Benimle konuştuğunuzda sizleri anlamam ve dünyanızda yaşayabilmem için bana bir yol bulun. Sizden beni olduğum gibi kabul etmenizi bekliyorum. Benim gelişmemi engelleyen sorunları kaldırmanızı bekliyorum. Bana doğruca konuşmayı öğretmenizi, benim konuşmalarımı can kulağı ile dinlemenizi bekliyorum. Benimle alay etmeyin, hor görmeyin, bana güvenin ve benimle dürüst olun. Benim doğru davranışlarımı teşvik etmenizi, övmenizi, yanlışlarımla ciddi şekilde beni uyarmanızı bekliyorum. Ev aletlerini nasıl kullanmam gerektiğini, eşyaların ismini bana öğretmenizi bekliyorum. Bana karşı nazik olun. Bana tek başıma yemek yeme fırsatı verin. Tek başıma elbise giymeme, kendimi idare etmeme, başkalarına bağlı olmamayı öğretin. Allah'ım, annemin bana bir şey öğretmekten umutsuz olmasından korkuyorum. Nefesim daralıyor ve küçük kalbim titriyor. Otizm çocukları dilimizi anlıyor. Fakat bizim dilimizle yargıda bulunmuyorlar. Kötülük etmez, çirkinlikleri sevmez. Pencereleri açık görürken biz duvarların arkasında kalıyoruz. Onlar kötülük etmek için doğmamışlar. Otizmi çocuklar hasta olan şefkat, eşit hak, yetkililerin sorumluluğunu isteyen masum meleklerdir. Otizmi çocuklar bizi unutkan insanların sevgisizliğimiz ve umursamazlığımızdan zor hayat sürdüren meleklerdir. Ey kendisine yetmesini isteyenlere yeterli olan, ey kendisinden hidayet dileyen, hidayet eden. Ey kendisinden korunma dileyeni, koruyan. Ey halinin gözetilmesini, isteyeni gözeten. Ey şifa isteyene şifa veren. Ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren. Ey kendisinden zenginlik dileyenleri zenginleştiren, ey sözünü yerine getirmesini isteyenlere verdiği sözü yerine getiren, ey kendisinden güç, kuvvet dileyenleri güçlendiren, ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
یا کافی من استکفا، یا هادی من استهدا، یا کال من استکلا، یا راعی من استرعا، یا شافی من استشفا، یا قاضی من استقضا، یا مغنی من استغنا، یا موفی من استوفا، یا مقوی من استقوا، یا ولی من استولا. سبحانك يا لا إله إلا أنت.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehyi münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için görevlendirdiği gözlemcilerin çalışma alanı hakkında konuşacağız.
İyiliği emredip kötülükten sakındıran görevlilerin zaruri ihtiyaçlarından biri, kıstaslar konusunda bilgili olmalarıdır. Denetçiler helal ve haramın sınırını çok iyi bilmeli, denetim çerçevesi kapsamına giren alanlara giriş yapmalı ve denetimin haram olduğu yerlere ayak basmamalıdırlar. Rahmet ve sevgi dini olan İslam'da insanların kişisel mahremiyetlerinin korunmasına önemli vurgu yapılmıştır. Bu yüzden bu ilahi dinde araştırma yapmak çok tenkit edilen konulardan biridir. Fakat düşmanın komplolarını etkisizleştirmek gibi bazı alanlarda araştırma yapmak caiz sayılmıştır.
İslam dininde çirkin sayılan ve sakındırılan konulardan biri suizan ve haksız şüphedir. Bu yüzden insanlar her türlü yanlış ve haksız şüpheden uzak durmalı. Emri bil maruf ve nehyi münker konusunda da denetçiler her zaman halka karşı iyimser olmalıdır. Ancak hakkında hiçbir müsamaha ve hoşgörü gösterilmeyecek açık günahlar hariç. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ
Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın.
Bu ayete ilaveten birçok hadis ve eğitici yorumlarda başkalarının hatalarına göz yummak ve görmezden gelme konusuna vurgu yapılmıştır. Üstelik başkalarının hatalarını tekrar hatırlatmaktan sakınmalarına tavsiye edilmiştir. Zira böyle yapmaları durumunda tenkit ettikleri günaha düşeceklerdir. Allah Resulü araştırma yapmamak konusunda defalarca vurgu yapmıştır. Nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur. Tahminde bulunmaktan kaçının, zira en yalan söz zan ve tahmindir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyuruyor. Dilde Müslüman olan fakat gerçekte Müslüman olmayanlar, Müslümanların kaymalarını araştırmayın. Zira kim onların hatalarını araştırırsa Allah da onun ayıplarını araştırır. Ve eğer Allah kaymalarını araştırırsa haysiyetini yok eder. Hatta eğer evinde olsa bile.
İyiliği emredip kötülükten sakındırma denetçilerinin dikkat etmesi gereken bir başka mesele, müminlerin hatasını açıklamamalarıdır. Kötülüklerden sakındıranlar yanlışlara karşı durmaları gerekir, fakat günahı işleyenlerin hatasını başkalarına anlatmamaları ve onların haysiyetini zedileyerek tehlikeye atmamaları gerekir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi başkalarının haysiyetini korumayanlar ve onları açıklayanlar acı bir ilahi azaba düşeceklerdir. Bu bağlamda Nur suresinin 19. ayeti bu gerçeği açıklayarak şöyle buyuruyor.
İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fîllezîne âmenû lehum azâbun elîmun fîddunyâ vel âkhireh. Vallâhu ya'lemu ve entum lâ ta'lemûn.
İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi değerli siyeri ve davranışlarında Müslümanların haysiyetinin korunmasını gözlemciler ve denetçiler için kırmızı ve sınır çizgisi olarak belirlemiştir. Buna göre nehy-i münker yapanlar, Müslümanların yüzü suyu hürmetini korumalarının tıpkı onun canına gösterdikleri saygı gibi olduğunu bilmeleri gerekir. Yani eğer bir Müslüman işlediği suçla kendi haysiyetini zedelemişse, sadece o çerçevede ona karşılık verilmesi gerekir. Daha fazlası caiz değildir. Bu yüzden kamuya açık bir ortamda böyle birisi sorgulanmamalıdır.
Tahran Radyosu.
İslami hadislerde mümine duyulan saygı aslında Allah'a duyulan saygı, mümine hakaret etmek ve saygısızlıkta bulunmak ise Allah'ın öfkesine sebep olduğunu bilmesi gerekir. Kutsi hadislerde müminleri eziyet edenlere Allah'ın savaş ilan ettiği belirtiliyor. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam, Yüce Allah'ın benim mümin kulumu alçak sayan Allah'ın onunla savaşta olduğunu bilmelidir ve benim mümin kuluma saygı duyan ve ona tazim eden ise hiç şüphesiz benim gazabımdan korunmuştur buyurduğunu belirtiyor.
Thank you.
Emri bil maruf ve nehyi münker yapanların dikkat etmesi gereken son konu ise günahın açıklanmasını engellemektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem açısından eğer bir günah gizlice yapılmışsa sadece günahkar zarar görmüştür. Fakat eğer günahı açıklanır ve kimse de itirazda bulunmazsa bu konu tüm toplumu sarar. İşlenen günahın açıklanması aslında o günahın çirkinliğini yok eder ve giderek sıradanlaşır. Böylece günah değere aykırı olarak kabul edilmesi yerine bir değer şeklinde kendini gösterir. Bu yüzden sapmaların açıklanması konusuna hassas davranılmalı ve buna engel olunmalıdır.
Resulullah Efendimiz farklı zamanlarda güzellikler ve çirkinlikleri sahabeye açıklayarak onların iyi ve kötü davranışlarla tanışmalarını sağlar ve onların tenkit edilen konulara dikkat etmelerini sağlardı. Örneğin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahabeye savaşa göndererken onları Allah yolunu izlemeye tavsiye ederek onlardan hile yapmamalarını, çocukları öldürmemelerini, hurma bahçelerini yakmamalarını ve meyve ağaçlarını kesmemelerini isterdi.
O Hazret iyiliği emredip kötülükten sakındırma sınırlarını belirlemek için Müslümanların şaşırmamaları için iki önemli kaynağı onlara miras bıraktı. Birincisi ilahi vahiy kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'ın değirmen taşı yakında dönmeye başlar. Öyleyse siz Kur'an ekseni etrafında dönün. Bir diğer kaynak ise Ehl-i Beyt'tir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem masum imamları izlemenin emri bil maruf ve nehyi münkerin doğru şartı olduğunu belirtti.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve yorumlar ve de Resulullah Efendimizin siyerinin incelenmesi iyiliğe emredip kötülükten sakındırmanın önemini gösteriyor. Bunun için açıklanan çerçeveye ilahi emirlerin gerçekleşmesi için denetçilerin girmesi ise Resulullah Efendimizin belirttiği gereksinimler arasındadır. Böylece araştırma yapmamak, suizanına kapılmamak, başkalarının haysiyetini korumak ve günahın açıklanmasını engellemek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde önemli durduğu ve herkesi de bu konulara uymaya davet ettiği konulardır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısına ilişkin bir taze mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı reisi, cinayetkar Siyonist rejimin hiçbir insan ilkeye bağlı olmadığını belirtti. Lübnan Parlamento Başkanı, İslam İnkılabı liderine taze mesajı gönderdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğin konsolosluk bölümüne saldırısını kınadı. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Erşadi, İsrail'in terör saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırabileceğini belirtti. İsrail'in Şam'da İran Büyükelçiliğin konsolosluk bölümüne saldırısı çeşitli ülkelerce kınandı. Ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonistlerin Gazze'deki yardım konvoyuna yönelik kasıtlı saldırısının küresel kınamayı hak ettiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.